İyi akşamlar. Bir Artı Eksi Dünya programında da yeniden bir aradayız. Bugün Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesinin üzerinde duracağız ki yayınlarımızda sık sık zaten bu konunun üzerinde duruyoruz. PKK sorunu. Her ne kadar çözüm süreciyle birlikte PKK sorununa bir son verilmeye çalışıldığını söylesek de veya böyle düşünenler olsa da PKK şu anda da günümüzde de Türkiye için en büyük tehlike olarak görünüyor ve biz bunun farkındayız. PKK'nın açılımını en güzel hakkıyla yapan hocamızın tabiriyle pislik, kahpe, kalleş bir örgüt olduğunu ve İran'a karşı nasıl direnemediğini, İran'ın PKK sorununu, daha doğrusu İran'daki adıyla PJAK sorununu nasıl hallettiğini anlatacağız ve Türkiye'nin İran'la neden işbirliği halinde olması gerektiğinin üzerinde duracağız. Ve daha sonra da programımızın geri kalan kısmında da bu okul katliamlarının üzerinde duracağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Pakistan'da bir katliamla daha karşılaştık. Taliban'ın yaptığı bir katliamdı bu. Fakat dünya üzerindeki en büyük katliamlar sadece Orta Doğu'da ve Müslüman ülkelerde değil, asıl Batı ülkelerinde de çok fazla sayıda meydana geliyor ki bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Amerika. Bu konuda da kısaca üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi başlıyoruz inşallah.
Şimdi istersen bir PKK'nın şımarıklığıyla başlayayım konumuza. Çünkü son günlerde özellikle çok ciddi şekilde sınırı haddi aşmış durumdalar. Aslında şöyle bir şey oldu. Normalde barış süreci bir kısmını böyle bir şımarık bir moda sokmuştu. Fakat arkasından yapılan yeni iç düzenlemeler, polisin, jandarmanın pek çok konuda devreye girecek olması birazcık bunların cesaretini kırdı, o çirkin cesaretini kırdı diyelim. Fakat tabii yine de biz PKK'nın bizim Güneydoğu bölgemizdeki faaliyetlerine baktığımızda çok garip şeyler olduğunu biliyoruz. Hatta burada ben birkaç resimden de göstermek istiyorum. İşte Hakkari'de MİT binasına ve aynı zamanda polis lojmanlarına yapılan saldırılar. Cizre'de işte biliyorsun çadırlar kuruluyor sokak ortasında. PKK çadırları, üzerinde Öcalan resmi olan, aynı zamanda Öcalan resimleri ve o PKK paçavraları her tarafa asılıyor önlerine çıkan. Bunu rahatça yapabiliyorlar. Sen de belki bundan değinecek olabilirsin.
Evet, PKK'nın yurt binasını yakmasıyla ilgili bir resim vardı en son. Bir de bildiğin gibi daha da vahim olan Van 100. Yıl Üniversitesi'nde bu gördüğümüz Öcalan posterleri arasında bir toplantı yapılıyor ve ülkemizin güneydoğusunda ve özellikle doğu bölgesinde böyle acı bir gerçekle aslında karşı karşıyayız. Bunu görmezden gelmememiz tabii ki çok önemli.
Tabii ki. Şimdi dolayısıyla şu son zamanlarda bir çözüm süreciyle birlikte bir şımarıklık boyutuna geçmiş durumda PKK. Biz buna tabii göz yumar mıyız? Elbette göz yummayız. Tabii ki hükümetimizin de bunun üstüne daha ciddi ve kararlılıkla gitmesi gerekiyor. Çünkü oradaki Kürt kardeşlerimizin gerçekten hükümete gerçek anlamda koruyuculuğuna güvenebilmeleri gerekiyor. Bundan da bahsedeceğiz birazdan. Fakat bu şımarıklığın asıl kökeninde yatan şeyin gerçekten işte biraz taviz vermek olduğu, Türkiye'nin demokratik bir ülke olması, Türkiye'nin bir NATO ülkesi olması, demokratik normlardan dışarı çıkamayacağı, işte biliyorsun Cemil Bayık'ın artık 7865. mi nedir, o tehditlerinden bir tanesini savurdu geçenlerde. İşte karşımıza o düzenli ordu çıktığında darmadağın ederiz diye. Neymiş? Çünkü derdi düzenli ordunun karşısında olması. Bundan bunu anlıyoruz. Ama işte bir kontrol gerilla sistemi olsa demek ki dümdüz olacak ve gerçekten de IŞİD burada devreye girdiğinde de başlarına neler geldiğini gördük. Yine Cemil Bayık'ın ifadeleri vardı. Ova'da onlarla savaşamıyoruz. Yani merdane karşımıza çıktıklarında biz bir insanla savaşamıyoruz. Ancak biz enseden vurmayı biliyoruz. Ancak kahpece, kalleşçe arkadan yaklaşmayı biliyoruz diye aslında açıkça söylüyor bu ifadeleriyle gerçekten. Şimdi şu durumda çözüm üretmek gerekiyor. Ciddi bir durum var tabii ki. Güneydoğu'daki kardeşlerimiz de çok sık olarak hocamıza yazıyorlar bunu. Burada özellikle dindarlara karşı çok ciddi baskı olduğunu, AK Parti'ye oy verilmedi veya bir başka partiye oy vermenin mümkün olmayacağını, çünkü ciddi baskıların olduğu, haraç toplandığı, Türk bayrağının hiçbir şekilde asılamadığı, her türlü şeyi söylüyorlar. Dediğim
aslında
gibi
aslında en son bu Kobani eylemleri sırasında da gördük, buna şahit olduk. Sırf bir partiye oy vermediği için iki kişinin PKK tarafından nasıl katledildiğini gördük aslında. Şehit edilmiş oldular tabii ki. Çünkü bahane olarak aslında Kobani eylemleri gibi gözüküyordu. Ama o arada kendilerine oy vermeyenleri öldürüp bu eylemlerin içerisinde sanki eylemler, faaliyetler gibi de gösterme kahpeliğini yapıyorlar her zaman.
Tabii bu şımarıklık bir garip bir özertik söylemiyle başladı. Şu anda da çekinmiyorlar bundan. Yani HDP de aslında bundan çekinmemeye başladı. İşte biz özellik yok öyle demek istemedik. Aslında şöyle yok demokratik özellik. Devlet olsun aslında. Devlet olsun çünkü bu özellik bir Kürt Kürt devleti demeyeceğim, özellikle PKK yapılanmasının işine gelecektir. Askerin bütün altyapının her türlü şeyin parasını devletten almaları, Türkiye Cumhuriyeti'nden almaları gibi bir talepleri var zaten. O yüzden devletin varlığını şu an desteklerler ama komünist bir rejimde hiçbir şekilde böyle bir şeyin desteklenmeyeceği açık. Asıl amacın Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkarak daha da ileriye ilerleyerek bir dünya komünist devletine doğru ilerlemek olduğu açık.
Bir de özellik söylemlerini genellikle Kürt halkının istediği ve onların lehine bir gelişme olarak ve demokratik bir gelişme olarak dile getiriyorlar. Bu arada ben DTK eş genel başkanı Selma Irmak'ın bir sözünü okumak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde özellikle ilgili söylediği. Diyor ki demokratik özellik sadece Kürtler için değil bütün halklar ve inançlar için istediklerini belirtiyor ve üniter devletinde bu eksende bir reforma gitmesi gerektiğini söylüyor. Üniter devletin reforma gitmesi gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir reform yapması gerektiğini, bak ifadeler dikkat edersen çok süslü. Ve bu reformla demokratikleşmeye daha da adım atacaklarını, bunun da gerekliliğinin özellik olduğunu ama biz bunu sadece kendimiz için istemiyoruz, bütün halklar için istiyoruz diyor. Son derece iyi niyetliyiz diyor. Ve 2015'te özellikliğin yaşam bulması için çaba harcanması gerektiğini söylüyor. Bir de talimatları oluyor genellikle biliyorsun.
Evet.
Özellik istiyorsak, geleceğimizi demokratikleştirmek istiyorsak, bak çok dikkat çekici, en başta dilimizi öğrenmeli, yani ana dilde de bir eğitim olması gerektiğini söylüyorlar, onu konuşmalı ve yaşamın her alanında kullanmalıyız. Yani burada o kadar çok talimat bir arada var ki, Türkiye Cumhuriyeti bir üniter devlet yapısı olarak, öncelikli olarak özerkliği ilan etmesi gerekiyor bu halklar için. Bu halklar sadece Kürt halkı olmayacak. Türkiye'de yaşayan bütün halklar olacak. Yani Türkiye'nin tamamını neredeyse 16 bölgeye bölmeyi hatta 21 bölgeye bölmeyi söyleyenler de vardı. Bölecekler. Hepsi kendi ana dilini konuşacak. Yani bir üniter devlet diye bir şey kalmayacak zaten ortada. Herkes kendi başına bir cumhuriyet meydana getirecek. Bir de zahmet olmazsa ana dilimizle konuşalım ona da izin verin diye söylüyorlar. Buna tabii ki asla izin vermeyeceğimizi bilmeleri gerekiyor.
Şimdi biliyorsun biz burada daha önce de konuşmuştuk. Bir büyük Kürdistan hayali Amerika'nın ve Avrupa'nın eskiden beri süregelen ve bunu artık aleniyete dökmüş durumdalar. Yani PKK'ya desteklerini de aleniyete dökmüş durumdalar. Artık gizli saklı bir plan dahilinde değil bu. Burada adı geçen ülkeler Türkiye, Irak, İran ve Suriye'ydi. Irak'ta bir özerk devlet kuruldu. Suriye'de neredeyse kuruldu. Suriye zaten paramparça oldu. Şimdi geriye kaldı tabii Türkiye ve İran. Türkiye'de bu hesaplaşma devam ediyor. Biz Kobane eylemlerinde Amerika'nın tavrını da gördük ve bu yüzden dünyanın ya da şöyle söyleyeyim global medya diktatörlüğünün Türkiye'ye nasıl tavır aldığını da gördük. Bizim PKK'ya yardım etmememiz yüzünden çok gariptir. Dünyanın hiçbir ülkesi terörist bir gruba yardım etmediği için bu derece kınanmamıştır gerçekten. Şaşırtıcı. Ama biz derdimizi anlatırız anlatmayız. Biz tabii ki doğru olanı yaptık. Dünya ne derse desin. Fakat burada bir de İran faktörü var. Şimdi biraz tarihçesine gidersek normalde eskiden geçmişte İran'la bir ittifakımız, güçlü bir ittifakımız vardı. Bizim aslında yıllarca hep güçlü bir ittifakımız oldu İran'la. Yani bütün fikir ayrışmalarına rağmen. Ve o dönemde İran'la bir müttefikken Türkiye PKK gerçekten çok da fazla hareket edemiyordu. Bir dönemi vardır İran'ın PKK'yı desteklediği Türkiye'ye karşı. Bu ilk oluşum dönemlerinden bir tanesidir. Fakat daha sonra bu sistem farklılaştı, değişti ve İran'da onları tabii ki terörist olarak gördü. Ne olduklarını anladı diyeyim. Kendi ülkesi için de zararlı olacağını anladı. Ve 2003 yılında fakat bu sistemde bir değişime gidilmesi gerekti. Yani onlar açısından söylüyorum. Çünkü 2003 yılında biz Irak için tezkere çıkarmadık. Bu durumda çıkarmayınca bir güvenli bölge vardı biliyorsun. Bu güvenli bölge içinde de PKK kampları vardı Irak'ta. Ama biz Irak'a giriş iznimiz olmadığı için yani biz böyle bir şey çıkartmadığımız için dolayısıyla bizim PKK'ya yönelik de herhangi bir operasyon için Irak'a girmemiz mümkün olmadı. Bunu fırsat bildi Irak. Mümkün olmadı derken zaten doğru olan buydu. Yani tezkerenin zaten çıkmaması ve Irak'a müdahale etmememiz bizim çok doğru bir davranıştı. Olması gerekendi. Fakat böyle bir dezavantajı oldu onun. PKK'ya müdahale edemedik o dönemlerde. Müdahale edemeyince PKK bizi biraz güçsüz gördü. Ve ondan sonra saldırılarını birazcık sıklaştırdı biliyorsun. Daha sonradan da bu saldırılar sıklaştıktan sonra geldi yıl 2011 oldu. 2011 yılında şöyle bir gelişme yaşandı. Suriye'de bir iç savaş başladı. İç savaş başladıktan sonra baktı ki PKK, Türkiye ile İran ciddi bir fikir ayrılığı içinde Esad konusunda. Böylelikle aralarının bozulacağını düşünerek her iki ülkenin ki o zaman biraz gerçekten arada bir şeylik soğukluk vardı gerçekten. böyle bir şey olacağını düşünerek birdenbire cesaret buldu.
Evet.
Ve her iki ülkeye de ayrı yönlerden yaklaşmaya çalıştı. Biz 2011 yılında PKK'nın, TÜJAK'ın İran'da başına gelenleri bütün dünyada biliyor. İran çok ciddi şekilde saldırılara başladı bu. Hani küçük bir kıpırdanmadan dolayı diyeyim gerçekten. Herkes de bunu yazar yani. Çok ciddi bir şey olmamasına rağmen çok güçlü bir saldırı başlattılar. Bütün PJK oradan ortadan kaldırdılar. Artı Irak sınırına geçerek Kandil'e yürüdüler. Kandil'de iki tane PKK kampını aldılar. Ve Irak yönetimine şunu söylediler. Siz ayağınızı denk alın, bizim sınırımızı koruyun bu PKK'dan. Yoksa biz diğer iki kampı da alıp tamamen Kandil'e hakim olacağız dediler. Böyle bir şeyle karşılaştı gerçekten PKK. O dönemde Karayalı'nın bir sözü var, onu okumak istiyorum. Kandil alanında ve yine daha değişik alanlarda artık sınır üzerinde PJAK gerillaları olmayacaktır. Geri çekiliyorlar. Bu İran'ı yeni bir saldırıya tahrik etmemek için tek taraflı olarak alınmış bir tedbirdir. Yani biz geri çekildik diyor. Ve umarım İran tarafından da dikkate alınacaktır. Yani çok rica edeceğiz, siz de lütfen geri çekilin diye bir çok son derece üsturuplu bir üslup.
Çok nezaketli.
Çok nezaketli. Gelinen aşamada İran ile çatışma durumu çok kritik bir noktaya gelip dayanmış bulunmaktadır. Çünkü bu aşamadan sonra İran tekrar saldırılarını başlatırsa artık sadece PJAK değil, biz de PKK olarak devreye girmek zorunda kalacağız. Bunun sonucunda da yok olup gideceğiz diyor. Şimdi bu müthiş bir itiraftır gerçekten. Bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki bu saldırıyı biz desteklemiyoruz ama İran karşısında düştükleri acizliği burada anlatmak için özellikle söylüyorum. Hatta Kandil kampına yaklaştığında İran devrim muhafızları, biz onlara süre vermiştik dedi İran devrim muhafızları. O süreden bile erkenden oradan çıkıp gittiler dedi. Gerçekten bu önemlidir. Nasıl zavallı ve nasıl aslında şerefsiz bir topluluk olduğunu da görmek açısından da bu örnek önemli. İran'a devam edeceğim.
Şimdi İran tabii ki iki alternatif sundu o dönemde PKK'lara. Ya kamplarınızda gireceğiz bütün askeri gücümüzle, ki İran muhafızlarıydı bunları yapanlar, devrim muhafızlarıydı. Bütün gücümüzle kamplarınıza gireceğiz, bu şekilde öleceksiniz. Ya da ikinci alternatif, teslim olacaksınız, sizi idam edeceğiz diye. Yani üçüncü bir alternatif yoktu. Bu tabii ki PKK için ya da PJAK demek biraz zor oluyor. Çünkü PKK cennetçede ikisi de birbirinin aynısı zaten. Oldukça dehşet verici bir teklifti tabii ki. Çünkü üçüncü bir alternatif yok. Ateşkes ilan ettiler apar topar. İran bu ateşkesi de tanımadı tabii ki. Her halükarda yok etme üzerine bütün PKK'yı, oradaki güçlerini, onun üzerine hareket ediyordu ve gerçekten dehşet saçtı PKK'nın üzerine. O dönemde de Murat Karayılan paniğe kapıldı diye haberler vardı tabii ki. Bütün 2011 yılında zaten tamamen kazırken, kamplarını ele geçirdiğinde İran. Şimdi ateşkesi kabul etmiyor İran. İran'ın istediği neydi PKK'dan? Tamamen bütün eylemlerini durduracaklar İran'da. İran'dan 1 kilometre uzakta duracaklar. Yani İran'a, İran sınırına 1 kilometreden fazla yaklaşamayacaklar. Ve hiçbir surette İran'dan herhangi bir kendilerine militan almayacaklar. Hiçbir şekilde bir üyeleri olmayacak İran'dan. Bunu zaten hemen kabul etmek durumundalar. Yani İran'ın onlara sunduğu ateşkes yoktu. Fakat İran'ın onlara sunduğu koşulları, şartları reddedebilecek konumda da değillerdi. Hemen kabul ettiler. Fakat burada şimdi PJAK'ın ne olduğuna bir önceden hızlıca bakacak olursak. Çünkü biliyorsun genellikle PKK söz konusu olduğunda Batı toplumunun büyük bir kısmında daha farklı terimlerle anlatma ihtimali ve bazen de o konuda bilgi sahibi olmayan insanları yanıtabilme ihtimali oluyor. Şimdi PJAK, Kürdistan Özgür Yaşam Partisi adı. Şimdi böyle söylediğinde Kürdistan Özgür Yaşam Partisi, yani orada yaşayan insanların, Kürtlerin özgür bir yaşama kavuşabilmesi için mücadele veren demokratik bir topluluk gibi görüyorsun. Parti, çünkü siyasi bir parti adıyla çıkıyor ortaya. İran'da ve Irak'ta faaliyet gösteriyor bu tabii ki, Kandil'de olmak üzere. Ve PKK'nın da üyesi olduğu Kürdistan Demokratik Konfederasyonu diye bilinen açılımı, yani KCK'nın üyesi PJAK. Fakat bizim tabirimizde PKK'nın İran'da faaliyet gösteren kolu. Yani en açık tabiriyle ve en gerçekçi tabiriyle budur. Ve silahlı bir örgüt ve 2003 yılında kuruluyor aslında PJAK.
PYD ile aynı dönemde.
Aynı İki dönemde evet. Evet. Yani hem Suriye'de. Hem Irak'ta aslında aynı dönemde ve İran'da da evet. PJAK olmak üzere aynı dönemde aslında kuruluyorlar. Ve genel olarak mücadelelerini, senin de söylediğin gibi zaten 2003 yılındaki tezkereden sonra Türkiye'de de arttırdıkları için eylemlerini, toplu bir hareketlenme var. Tabii ki burada İranlı yetkililerin yaptıkları açıklamalar var. Bazı derin güçlerin bu grupları özellikle teşvik ettiğini ve özellikle İran'a saldırıp İran'ın gücünü elinden almaya çalıştığını söylüyorlar ve diyorlar ki eğer o grup faydalı olamazsa bu sefer onun yerine başka bir tanesini de üretebilirler diyorlar. Fakat İran öyle bir dehşet saçtı ki, burada demin sen söyledin, hocamız da bunu kanalımızdan sık sık dile getiriyor zaten. Parantez içerisinde sürekli her zaman belirtmekte fayda var. Biz silahlı bir mücadeleyi hiçbir zaman teşvik etmiyoruz, idamları ya da veya tasvip etmiyoruz. Fakat burada önemli olan PKK'nın kahpeliğinin iyi kavranabilmesi. Kendilerine dehşetle yanaşıldığında, ki bunu IŞİD de yapıyor, IŞİD'e karşı da kuyruk titretiyor konumunda PKK. Ne yapıyorlar? Hemen siniyorlar ve hatta arsızlıkları ve pişkinlikleri hayret vericidir. Diyor ki biz sizin Türkiye'de askerlerinizi vuracağız, öldüreceğiz, polisinize savaş açacağız, Türkiye'yi sürekli eylemlerle karıştıracağız, ortalığı birbirine vereceğiz. Fakat siz gelin bizi Kobani'de askerlerinizi gönderin, bizi koruyun diyorlar. Yani PKK işte bu kadar arsız, bu kadar kahpe, bu kadar kalleş bir örgüt.
Bu arada bununla ilgili bir şey ekleyeceğim. O dönemde İran saldırılarına devam ederken tekrar Türkiye sokaklarını yaktılar. İran bize niye saldırıyor diye. Evet. Güçleri İran'a yetmediği için, hani nasıl Kobani'de güçleri işte yetmeyince yine Türkiye'deki bizim caddelerimiz, bizim sokaklarımızı yaktılar. Aynı yöntemi o dönemde de kullanmışlardı. Tabii güçleri yani sadece Türkiye'ye yetiyor.
Burada işte kabadayılığı Türkiye yapmanın sebebi aslında Türk devletinin şefkatli yaklaşımından kaynaklanıyor. Tabii ki biz her zaman şefkatli bir yaklaşımı savunuyoruz. Fakat şefkatli yaklaşımın yanında yapılması gerekenler var. Bunu hocamız kanalımızdan aslında çok güzel söyledi. Ordumuzun sesi duyulsun dedi. Evet, özellikle Güneydoğu'da ve Doğu'da. Çünkü bu şey demek değildir. Yani ordu oraya gidip de askerleriyle gövde gösterisi yaptığında, tanklarını oraya gösterdiğinde, ağır silahlarımızı orada gösterdiğimizde bu bir baskı demek değildir. Bu oradaki halkımızın güvencesi olduğumuzun, garantisi olduğumuzun bir göstergesidir. Bunun bilinmesi çok önemli. O yüzden gerçekten özellikle Güneydoğu'da ve Doğu bölgelerimizde ordumuzun varlığını hissettirecek şekilde bir şov yapması aslında, bir gösteri yapması. Askerlerimizin orada biz sizin tek güvenceniziz, bize güvenebilirsiniz. Sizin üzerinizdeki bu PKK baskısını, PKK'nın sizin üzerinizde oluşturduğu bu kahpe kalleş baskıyı biz bertaraf edebiliriz. O yüzden her zaman bize sığınabilirsiniz demektir. Bunun açılımı budur. Bu şekilde bir güvence verilmesi gerekli gerçekten. Çünkü aksinde oy bile vermediklerinde hayati tehlike altında olan bir bölge halkı var. Onlar bizim canlarımız ve kardeşlerimiz, annelerimiz. Bak Kobani'de ne oldu? Nasıl askere sığındılar? Nasıl güvenlik içerisinde hemen Türkiye'ye sığınıp geldiler ve nasıl gerçekten çocuklarıyla birlikte tek güvenceli olduğunu gösterdi. PKK orada halkı, sivil halkı canlı olarak, kalkan olarak kullanırken Türk devleti bütün oradaki Kürt kardeşlerimize gerçek kalkan oldu. Hepsini koruyan tek güç oldu. O yüzden ordumuzun bu anlamda gerçekten hali hazırda bölgeye hakim olduğunu gösterecek. Oradaki halkımızın gerçekten rahat nefes alabileceğini, rahat yaşayabileceğini gösterecek bir gösteri yapması önemli. Ki bir tane değil, sık sık, yani sürekli güvence olarak göstermesi gerekli.
Hocamız da yine söylemişti, bir kere orada hani umarsızca kurulmuş olan o garip çadırların hepsinin toplanması gerekiyor. Anında toplanması gerekiyor. Orada işte yol kesen, haraç toplayan, işte yolda kimlik soran falan o tip kişilerin anında tespit edilip gerçekten hemen gereğini yapılması, yani tutuklanıyor mu, nasıl bir prosedür uygulanacaksa onların tamamının yapılması gerekiyor. Bir de şu çok önemli, yine Güneydoğu'dan kardeşlerimiz yazmıştı. Hocamız buna çok detaylı olarak değinmişti. Şunu demişti kardeşlerimiz, buradaki Kürtlerin kafası karışık. Buradaki Kürtlerin çoğu PKK'yı desteklemiyorlar. Fakat diyorlar ki devlet bizi gerçekten koruyabilecek mi? Dediğin gibi şimdi güç ve caydırıcılık gösterisi zaten Kur'an'da da işaret edilmiş bir şey. Bu demek değildir ki biz o topları alacağız, hemen yıkıp dökeceğiz. Biz böyle bir politikamız zaten yok eskiden beri. Zaten mantıksız bir politika, yani yıllardır yapıldı da ne oldu? Yani her zaman hocamızın bahsettiği konu eğitimle bunun üzerine gitmektir. Bundan da birazdan bahsedeceğiz. Hep bahsediyoruz, yine bahsedeceğiz. Fakat bunu bırakıp da topla tüfekle gitmek zaten mantıksız. Fakat orada o güç ve caydırıcılığı görmeleri gerekiyor. Dediğin gibi halkın o kafa karışıklığının da ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani buradaki gücün hala devletin elinde olduğuna dair bir görüntünün verilmesi gerekiyor. O da şanlı ordunun Allahu Ekber sesleriyle o caddeleri inletmesiyle muhteşem şekilde olur gerçekten. PKK şu sıralar güç bulamıyor. Bu şekilde daha da güç bulamamaya başlar. Yani bu şımarıklık, bu garip şımarıklık ortadan kalkar.
Ben şimdi hocamıza gelen bir izleyici sorusu vardı. Daha doğrusu izleyici bilgisi vardı. Onu okuyarak aslında harita üzerinden birazcık oradaki bölge halkımızın nasıl zor durumda olduğunu ve PKK'ya bakış açılarının nasıl olduğunu kısaca anlatmak istiyorum. Şöyle diyor, haritaların eşliğinde bunu gösterelim ki anlatılan yerleri takip edebilelim. Hocam diyor, 30 kez Irak Peşmerge bölgesine, 20 kez de İran Doğu Beyazıt üzerinden Bazargan İran şehrine gittim. Gördüğüm Irak'a giderken diyor, şimdi bu haritanın üzerinden Irak'a gidiş yolunu görüyoruz. Türkiye'nin sınırı ve Irak'la birlikte. Mardin, Kızıltepe, Nusaybin, Cizre, Silopi, Habur güzergahı üzerinde her şey Cizre'de başlıyor diyor. Ki Cizre aslında PKK açısından önemli bir yer olarak da biliniyor. Bu PKK biliyorsun zaten bütün cinayet örgütü olmasının, katil bir örgüt olmanın dışında uyuşturucu ticareti yapan da bir örgüt aslında. Buradaki tarlaları olduğu da iddia ediliyor zaten bu bölgelerde. Geçimini dediğin gibi zaten PKK bundan karşılıyor. Şimdi diyor ki yani PKK orada artistik yapıyor diyor kardeşimiz. 30 kilometre Silopi'de yükseliyor diyor. Cizre'de başlıyor. Silopi'de artık bütün eylemlerini arttırıyorlar diyor. Orada daha da artıyor diyor. PKK'yı peşmerge bölgesinde görseniz diyor. Yani oradan hemen bak sadece sınır var. Oradan hemen aşağı indiklerinde peşmerge bölgesinde gördüğünüzde süt dökmüş kedi gibiler diyor. Çıtları çıkmıyor. Kabadayılıkları Türkiye sınırı içerisinde oluyor diyor. İkinci haritamıza geçelim. Ağrı üzerinden diyor, İran güzergahı üzerinde her şey Doğu Beyazıt'tan başlıyor diyor. Doğu Beyazıt'ta sonra yani orada PKK'nın etkinliği başlıyor diyor. 35 kilometre ileride Gürbulak kapısı var diyor. 2 kilometre Bazargan şehri yine orada PKK süt dökmüş kedi gibi diyor. Yani İran sınırına geldiğinde birdenbire PKK süt dökmüş kedi gibi hiçbir şey yoktu. Dediğim yerlerde PKK'ya af yok diyor. Çünkü yakaladıkları anda ne yapıyorlar? İran'da tek yöntem var zaten. Hemen vinçlerde asıyorlar. Vinçlerde adam aslında zaten İran'ın bir geleneği haline gelmiş durumda. Biliyorsun aslında Öcalan ilk bu Türkiye'ye getirildiğinde 99 yılında İran'da da arama kararı vardı hakkında. İran'ı teslim etmediler çünkü başına gelecekleri biliyorlardı. Türkiye'ye verdiler.
Türkiye'de de ölüm cezasının kalkacağını biliyorlardı.
Evet. Türkiye'de şey de dediğin gibi. Evet. O yüzden yani Türkiye'nin zaten şefkatli bir yaklaşımı olacağını da biliyorlardı. Yani biz zaten hiçbir tutuklu için gidin ezin, başını ezin böyle bir şey zaten hiçbir zaman söylemiyoruz. Ya da ölüm cezası verin de demiyoruz. Bunlara biz karşıyız zaten. Ama cezası neyse, hapis cezası varsa bu insanın, şehit anneleri, o çocuklarının mezarlarını gözyaşlarıyla suluyorlar. Ve bu annelerin hakkı var bu adamın üzerinde. Bu adam zaten Türkiye üzerinde bir vahşete sebebiyet vermiş, bir katliama vesile olmuş olan bir insan. Şimdi onun hiçbir şey yokmuş gibi birdenbire işte yok aflardan bahsedilmesi çöker Türkiye. Böyle bir şey asla mümkün değil. Ne af ne özerklik konuşulması bile mümkün olmayan konular. Bu konuları tamamen üstünü kapayıp devletimizin yapması gereken ki zaten bu konuda yetkililerimizin Cumhurbaşkanlığı makamından başlayıp diğer alt makamlar, başbakanlık ve diğer bakanlar seviyesinde de genel af diye bir şeyin asla söz konusu olmadığı, özerklik diye bir şeyin de müzakerelerde bile sözünün geçmediği zaten garantisi veriliyor sık sık. Ama devletimiz bu garantileri verirken halkımız da gerçekten bunun ihtiyacı içinde, bunu duymanın ihtiyacı içerisinde bunu bekliyor.
Şimdi 2011'de böyle bir olay gerçekleştikten sonra İran sınırında PKK, PJAK orada kendi kendine ateşkesini ilan etmişti. Umarım buna da İran uyar gibi bir şey söylemiştik ara yalan. O tarihten sonra gerçekten zaruri ateşkes diyelim biz buna. Zaruri ateşkes meydana geldi. Gelmişti. Daha sonra Ruhani rejiminin başa geçmesinden sonra zannettiler ki bir hoşgörü dönemi olacak. Çünkü Ruhani'nin genel olarak dünyaya verdiği görüntü bu şekildeydi. Fakat İran içinde sistem daha farklı işler. Biz burada çeşitli konularda İran'a değinmiştik. İran içinde sistem daha farklı işler. Devlet başkanlarının genelde belli konularda etkileri vardır. Fakat genel olarak iç asayiş daima mollalara ait bir sistemdir. Öyle o şekildedir. Ve dolayısıyla ölüm cezaları genel olarak hep mollaların idaresinden çıkar. Yani buna ne devlet başkanının ne işte dışişleri bakanının ne başka birinin müdahil olması mümkün değildir. Yani sistem zaten derin devlet üzerinden işler İran'da. Dolayısıyla Ruhani rejimde herkes şaşar ama Ruhani rejimden sonra idamların artması çok da şaşılacak bir şey değil bu anlamda. Zaten onun elinde olan bir şey değil. O sadece dış politikada daha farklı bir görüntü veriyor şu anda dünyaya. Ki bence iyi bir görüntü yani onun verdiği dışarıya verdiği görüntü iyi bir görüntü ama İran o kadar saf bir ülke değildir yani bunu bu şekilde veya Amerika'nın düşündüğü gibi bir saflıkta değildir en azından öyle söyleyelim. Dolayısıyla Ruhani rejiminin gelmesinden sonra idamlar arttı fakat bu idamların en büyük kısmını PJAK İki tane daha sol örgüt vardır, Kürt örgütlerden. Kürt derken kardeşlerimiz yanlış anlamasınlar. Bunlar hep Kürtlüğü kullanırlar. O yüzden söylüyorum. Yoksa PKK gibi aşağılık örgütler bunların tamamı. Hepsi silahlı mücadele ve fitneyle bir yer edinmeye çalışan örgütler. Hep onlara dair kişiler idam edildiler. Yine diyeyim, biz idama karşıyız. Böyle bir şey zaten doğru değil. Fakat burada güç karşısında şunu söylediler. Karayalı'nın da bu konuda açıklamaları vardı. Daha sonra PKK yöneticilerinden de açıklamalar geldi. Dediler ki biz yani ateşkes ilan ediyoruz. Ona rağmen bizim adamlarımızı asıyorsunuz hala. Devam ediyor bu. Fakat hiçbir şey yapamıyorlar bunun karşısında farkındaysan. Dolayısıyla korku hala onların üstlerine çöküyor. Ve en son dediler ki biz İran'da bir örgüt kurduk Kodar adında. Bu örgüt KCK gibi olacak Türkiye'de. Gidip görüşecek. İşte sadece diplomasi sağlayacak. Arada bir hoşgörü şeyleri yapacak. Yani biz böyle bir hani arada ılımlı tutalım gibi bir şey söylediler. İran tabii bunu da hiçbir şekilde ciddiye almadı. Şimdi burada İran örneği şu bakımdan önemli. Bizim verdiğimiz İran örneği demin de söylemiştik. PKK güç karşısında yılıp kaçıyor. Güçlerin birleşmesi karşısında daha çok yılıyor. Çünkü İran'la Türkiye'nin ittifakı varken çok ciddi şekilde PKK geri çekilmişti ve susmuştu. Çünkü böyle bir gücü yok. Ve o zaman gerçekten şöyle diyeyim, Amerika'nın gerçekten bir yancısı konumundaydı. Çünkü 2003 o Irak'ta güvenli bölge kurulduğundan ve onların kampları bir güvenlik altına alındıktan sonra birdenbire emperyalist maskeye büründüler. İşte kendilerini Amerika'ya hoş gösterdiler. İran karşıtlığını bunun için kullandılar. Çünkü İran'a kim karşıysa Amerika onları sever. Böyle bir şeyden yola çıktılar ve Amerika'nın desteğini, dolayısıyla her türlü desteğini, silah desteği dahil, para desteği, her şeyi almaya başladılar. Dolayısıyla Amerika'nın desteğini aldıktan sonra bizim onların karşısına, PKK'nın karşısına bir güç olarak bir şekilde çıkmamız gerekiyor. İran son derece başına buyruk bir devlet. Biliyoruz bunu. Dünyayı hiçbir kimseye hesap verme yükümlülüğünde görmüyor kendisini. Pek çok açıdan bu zararlı ama bazı konularda gerçekten de faydamıza dokunabilecek
bir şey.
Kabadayı bir devlet. Evet. Dolayısıyla Türkiye ile ittifak ederse hiç kimse gelip de sen niye PKK karşısında Türkiye ile ittifak ediyorsun diye İran'a hesap sormaz. Ha, bize sorarlar, o ayrı. Ama bizim de duruşumuz belli. Hükümetimizin duruşu belli. Böyle bir şey zaten hiç kimse engelleyemez. Şimdi şu durumda şunu burada devreye sokmak gerekiyor. İran'la ittifak, bir güç birliği içinde olduğumuzu göstermek önemli. Çünkü Ruhani rejimi başa geldikten sonra biliyorsun çok düzenli olarak bizim dışişleri seviyesinde ve başbakanlık seviyesinde İran'la görüşmelerimiz oluyor. Bu çok ciddi şekilde dünyayı tedirgin ediyor. PKK'yı da tabii tedirgin ediyor. Aslında barış görüşmelerinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de budur. Dolayısıyla o ittifakı bizim İran'da daha güçlendirmemiz gerekiyor. Fakat bu ittifakı bizim savaşmak, yok etmek, öldürmek, asmak, kesmek üzerine değil, çok doğru bir eğitim politikasına yönlenmek üzere yapmamız gerekiyor. Yani yine PKK ortadan kalkacak fakat yöntem farklı olacak. Caydıracak silahlar elimizde olacak yine onları. Gerçekten bir güç gösterisi olacak. Fakat yöntem olarak bunlar kullanılmayacak. Yöntem olarak bir eğitim politikasına gidilecek.
Senin de ekleyeceğin var mı? İran o dönemde de aslında 2011'de PKK'yı kendi sınırları içerisinde yok ederken Türkiye istihbari bilgiler de sağlamıştı ve bu çok faydası olmuştu gerçekten. Bu anlamda da bir ittifak gerçekten çok önemli. Çünkü İran'la biz, İran'ın da kabadayı güçlü bir devlet olması, bunun yanında da Türkiye'nin bölgede zaten stratejik konumu, Türkiye'nin batıyla olan işbirliği, müttefikliği, yine aynı zamanda bütün Orta Doğu'yla ve bütün Müslüman ülkelerle aslında müttefik olması ve İran'ın da bu anlamda çok stratejik bir ülke olmasıyla birlikte asıl işbirliğinin hem istihbarat konusunda hem de söylediğin gibi eğitim politikasında olması çok önemli gerçekten. Aslında bu yönüyle İran'a da Türkiye'nin faydası olabilecek bir gelişme olur bu. Fakat İran'ın da kabadayılığının Türkiye'nin yanında olması ama Türkiye'nin de hem şefkatinin bununla birleşmesi orada gerçekten ciddi bir eğitim politikasıyla çok faydalı bir sonuç elde etmemize vesile olabilir. Çünkü PKK'nın şımarıklığı geçtiğimiz günlerde daha yeni gördük. Uzun namlulu silahlarla şehrin içine dolaşıp polis arabalarına, zırhlı polis arabalarına ateş açıyorlar. Molotov kokteylleriyle, ki bu artık yeni yapılan kararnameyle bu ortadan kaldırılacak inşallah Allah'ın dilemesiyle. Fakat buna rağmen yine de bölgede kendilerince terör estiriyorlar.
Burada pardon evet. Bunu Kobani eylemleri için yapmışlardı. Evet. Ben burada bir resim daha göstermek istiyorum. Çok İran'daki PKK'nın Kobani eylemlerini.
Çok iyi.
Farkın dersen küçücük kağıtları yazmış. Hocamız da sık sık yayında gösteriyor. Evet. Protesto sözleri küçücük kağıtlara yayılmış. Kaldırımın üstünde gayet uslu bir şekilde intizamlı
aynı şey Batı'da da geçerli zaten. Batı'da da hiçbir şekilde kaldırımdan aşağıya bile inemiyorlar. Bu işte PKK'nın gerçek yönünü gösteriyor. Evet. Eğer kendilerince şefkat gördükleri yerde, şımarabilecekleri yerde bir bakıyorsun işte canavar gibi dişlerini çıkarıyorlar. Ama burada da direkt süt dökmüş kedi gibi kuyruklarını kıstırıp köşeye iniyor. Kaldırımdan aşağıya bile inemiyorlar. İşte Türkiye'de de PKK'nın görmesi gereken güç budur. Devletin gücünü hissedecekler. Hiçbir şekilde ne sokakta yol kesme eylemi işte ne insanları oradaki bölge halkımızı rahatsız edecek bir eylem içerisine girebilecekler. Ama bir yandan da hem onların hem de bölge halkının çok ciddi olarak eğitilmesi vesilesiyle ki bu eğitim nasıl olacak? Zaten onların ideolojisine karşı olan her zaman dile getirdiğimiz komünist ideolojinin ortadan kaldırılacağı anti-komünist, anti-materyalist ve anti-Marksist, anti-Leninist bir eğitim, anti-Darwinist bir eğitim yapılması. Bunun için de zaten elimizden geldiğini biz kanalımız aracılığıyla yapıyoruz.
Bu bilimsel eğitimdir bu arada. Ona ekleyeyim yani bu çok kolay yapılabilir. Gidip orada anlatmak değil, Kürt kardeşlerimizi önce eğitmek gerekiyor. Yani PKK'yı da eğitecek yöntemler. Fakat Kürt kardeşlerimizi genel olarak bu konuda bilgilendirdiğimizde de çok ciddi bir şekilde direniş elde edilecektir. Çünkü İran'a baktığımızda aslında Türkiye'deki manzaranın aynısıyla karşılaşıyoruz. Bu idamlardan sonra Ruhani rejiminin Kürtlerden özellikle oy almayacağı zannediliyordu. Fakat Kürtlerden çok fazla oy aldı Ruhani. Bu demektir ki PKK'ya karşılar, istemiyorlar ve PKK'ya karşı yapılan bu mücadeleyi destekliyorlar. Bizim ülkemiz de böyle. Kürt kardeşlerimizi çok ciddi şekilde baskı altına alan sadece PKK'dır. Dolayısıyla biz genel olarak bilgilendirdiğimizde özellikle Güneydoğu'da böyle bir çalışmayı yaptığımızda çok ciddi şekilde bunun etkileri hemen görülecek. PKK kendisine yandaş bulamayacak o zaman. Zaten onların da eğitilmesini isteriz bu arada. Oraya dağa çıkanların da eğitilmesini isteriz. Onlara da ulaşmış bir şey olacak.
Şimdi bu okul katliamına gelecek olursak geçtiğimiz günlerde Pakistan'da çok sayıda öğrencinin katledilmesiyle bir vahşet yaşandı gerçekten. 140'tan fazla ölü vardı orada fakat 132 tanesi çocuklardan oluşuyordu ve gerçekten çok zor görüntülerden meydana geliyor. Bu görüntüleri gösterilmemiz tabii ki mümkün değil. Fakat şimdi burada ben çok kısaca bir konuya değinmek istiyorum. Yani bu diğer ülkelerdeki okul katliamlarından da birkaç örnek vereceğiz ama şimdi bölgede hocamızın her zaman üstünde durduğu bir şey var. Müslümanlar yıllardır eziliyorlar. Batı Müslümanları ezmenin dışında bir eğitim politikası olmadığı kanaatinde ki buna Amerikan derin devleti başta başı çekiyor. Bu yüzden de Müslümanlara senelerdir biz IŞİD nasıl ortaya çıktı diye anlattığımız bir programımız vardı burada. Görülen işkencelerden yani insanların hayal bile edemeyeceği, aklında bile toparlamakta zorluk çekeceği işkencelerle geçmiş bir tarih var. Ki bunu CIA raporunda sadece bir kısmını gördük geçtiğimiz günlerde yayınlanan. Fakat burada Pakistan'da, Afganistan'da özellikle, Irak'ta, Suriye'de bu insanlar 10 yıllardır neredeyse öyle bir ezilmeye, öyle aşağılanmaya, öyle işkencelere maruz kalıyorlar ki artık geldikleri bir noktada yeter deyip patlama noktasına geliyorlar ve buna da tabii ki bunlar doğru değil gösterilen eylemler. Fakat bu insanlar adeta buna sürükleniyorlar. Şimdi Pakistan ordusu da okul katliamının hemen ardından 4 ayrı bölgede düzenlediği operasyonlarla 91 Taliban'ı öldürdü. Ondan önce de geçtiğimiz aylar içerisinde yaklaşık 1500 Taliban'ı öldürdüğünü biliyoruz biz. Buna hem Amerika'nın dronlarla yaptığı saldırılar da dahil. Fakat Amerika için şimdi bir baktığımız Amerikan derin devleti diyelim. Sadece 47 kişi hedef olan bir saldırıda 1147 sivilin hayatını kaybetmesine sebebiyet verecek bir saldırı yapabiliyor. Yani Amerika için, Amerikan derin devleti için bunu her zaman parantez içinde sürekli biz belirtiyoruz. Oradaki 47 hedef için geri kalan 1000 kişi, 1100 kişi önemsiz oluyor. Yani orada bombalanan evler gibi, işte elektrik direkleri gibi veya orada yoldan geçen herhangi bir başka bir hayvan gibi bir istatistik şekline geliyor. 1500 Taliban'ın hayatını kaybetmesinden bahsettiğimizde ki Pakistan ordusu da zaten biliyorsun Amerika ile işbirliği içerisinde hareket eden bir ordu. NATO'nun da en büyük müttefiki olarak biliniyor bölgede. Fakat burada da 1500 kişi dediğimizde 1500 Taliban'ı öldürdü diye geçiyoruz. Yani burada bunların her biri insan, bunların her birinin ailesi var. Burada öldürülen her insanın ailesi de aynı acıyı yaşıyor ve aynı şeye şahit olmuş oluyorlar. Tabii ki burada verilmesi gereken karşılık, orada verdikleri cevap biliyorsun okul katliamı sırasında. Bizim yaşadığımız acıyı sizin de yaşamanızı istedik, o yüzden bunu yaptık diyorlar. Burada hiçbir zaman masum çocukların hedef alınması makul görülemez. Hangi sebeple olursa olsun. İşkenceler hiçbir insanı radikalizme sevk etmemelidir. Burada yapılması gereken Kur'an ahlakıyla karşılık verilmesidir. Yani eğer size işkence uygulanıyorsa, siz eziliyorsanız, aşağılanıyorsanız sizin burada göstermeniz gereken Kur'an ruhunu, Kur'an ahlakını, Kur'an'ın sevgi, saygı hissettiren, kendilerine de o saygıyı duyarak onlara verilecek olan en güzel cevap olarak göstermeleri gereklidir. Tabii ki hiçbir zaman hiçbir müdahaleyi tasvip etmiyoruz ama bunu muhakkak belirtmemiz gerekiyor ki gerçekten bölge halkı aileleriyle birlikte, yakınlarıyla birlikte orada tek bir kişiye işkence yapılırken onun etrafında yüzlerce kişi aynı şeye maruz kalmış oluyor aslında. Bunu da muhakkak göz ardı etmemek gerekiyor.
Ve yakınları da çok ciddi şekilde bir düşmanlık beslemeye başlıyor.
Nefret ve kin tabii ki büyüyor.
Beslemeye olmaması gerekir ama oluyor böyle bir şey. Şimdi biliyorsun bu Pakistan'daki okul katliamından sonra Taliban'ın yaptığı bu eylemden sonra El-Kaide bunu kınadı.
Evet.
Afganistan Taliban'ı kınadı. Çok ilginçtir gerçekten. Bunlar zaten adam öldüren, adam öldürme üzerine kurulu bir ideolojiler var. Böyle bir şey kınadılar yani. Burada aslında şöyle diyeyim, bir samimiyetsizlik söz konusu.
Çünkü İslam'ın ruhunda bu yok diyorlar. Bu dedikleri doğru. Ama kendi yaşadıkları İslam'ın
ama kendi yaşadıkları İslam'ın ruhunda da, yani o İslam'ın hiçbir şekilde ruhunda yok. Hiçbir katliam ve öldürme. Şimdi bunun üzerine bir hadis yayınladı Taliban'ın, Pakistan Taliban'ından Muhammed Horasani. Bu Sahih Buhari'den hadis 148. hadisi verdi ve dedi ki peygamberimiz de vakti zamanında öldürmüştü dedi. Girdiği yerde dedi işte oradaki bütün işte savaşçıları ortadan kaldırdıktan sonra çocukları ve kadınlarını da ortadan kaldırmıştır diye ortaya çıktı. Şimdi bu o kadar çirkin ve o kadar korkunç bir iftiradır ki peygamberimize işte gerçekten o bağnaz dinin getirdiği o pislik, öyle diyeyim, peygamberimize atılan iftiranın en şiddetli boyutlarından biridir. Kur'an'da olmayan bir şeyi peygamberimizin yaptığı şeklinde söyleyip bunu da kendi katliamına, kendi günahına dayanak edinmesi çok çok aşağılık bir hareket tabii ki. Biz burada tekrar hatırlatalım, hocamızın çok önemli bir kitabı var, Karanlık Tehlike Bağnazlık diye. Orada çok fazla açıklanmış hadis var bununla ilgili. Ne kadar korkunç bir dünya üzerine kurulu olduğu, nasıl Kur'an'ı terk ettikleri ve nasıl böyle safsatalara, hurafelere inandıkları ve bu hurafelerin nasıl o çocukların, o küçücük sahabilerin canına kıyacak şekilde onları korkunç bir sisteme ittiğini, bunun din adına
peygamberimize atılan iftiralar olduğu.
Ve peygamberimize nasıl bu kadar ferah ve rahat iftira atılabiliyor? Yani nasıl olur da Kur'an'da olmayan bir şeyi peygamberimizin söylediğini ve yaptığını iddia edebiliyor bir insan? Gerçekten inanılır gibi değil. Bu konuda Kur'an'a ayeti var zaten. Kur'an'ın dışına çıkması peygamberimizin mümkün değil böyle bir şey. Şimdi işte bu karanlık zihniyet getiriyor. Sahih Buhari'den bir tane hadis koyuyor. Zaten biliyorsun Buhari'de de Müslim'de de diğer bütün hadis alimlerin içindeki hadislerin çok büyük bir kısmında doğru olmayan ifadeler var. Çok ciddi şekilde yine peygamberimize yönelik iftiralar var. Bu hadisler konusunda daha önce konuşmuştuk. Merak eden kardeşlerimiz de bunu izleyebilirler. Detaylarıyla, yani nasıl ortaya çıktığından, nasıl gerçek ve gerçek olmayanların ayırt edildiği konusunu biz burada yine anlatmıştık. Fakat dehşet verici bir mantıkla bunun yapıldığını ve bağnaz dinin ne kadar korkunç olduğunu anlamak açısından önemli. Şimdi siz gidip oradaki Taliban örgütünü, yani Amerika veya bir başkası, gidip teker teker katledebilirsiniz. Fakat bu mantık orada duruyor olacak. Buna inanan, saçma sapan söze inanan, bu iftiraya inanan insanların varlığı orada duruyor olacak ve birbirlerine eğitim devam ediyor olacak. Bu fikir nasıl yayıldı yıllarca? İşte bu şekilde yayılmaya devam edecek. Demek ki burada mücadelenin fikre karşı yapılması gerekiyor. Bu safsatanın onlara bir safsata olduğunu anlatılması gerekiyor. Belli ki bilmiyorlar. Bir kısmı tabii ki biliyor da azgınlığından da yapıyor olabilir. Fakat biz burada cahil olanları hedef almamız gerekiyor ve diğerlerini de yalnız bırakmamız gerekiyor. Öyle bir politikaya gitmemiz gerekiyor. Burada da yine eğitimin ne kadar önemli olduğu. Bak, yıllardır Amerika Taliban'la savaşır. Hatta yani ortaya çıkışına da bu şekilde vesile olmuştur. Halbuki bir eğitimle oraya, Pakistan'a ve Afganistan'a bir eğitim politikasıyla girmiş olsaydı, Kur'an'la girmiş olsaydı, şimdi işte bunu gerekçe gösteren katiller türemezdi belki de.
Kimse de inanmayacaktı zaten bu sözlere.
Tabii ki.
Şimdi tabii ki Müslüman kesim açısından söylediğin gibi hurafelerle yanlış yönlendirilmeleri bir sorun. Diğer tarafta da Batı toplumu içinde materyalist eğitimin bu gençlere nasıl zarar verdiğini biz bu okul katliamlarında gördük.
Evet.
Bu okul katliamları sadece Pakistan'da, Afganistan'da meydana gelmiyor. Rusya'da biliyorsun 2004 yılında çok ciddi bir katliam olmuştu Beslen'de ve Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin Beslen kasabasındaki bir okulun açılışında 1000'den fazla kişi rehin almıştı bir grup silahlı eylemci. Daha sonrasında da Rus güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla bir çatışma olmuştu ve 180'i çocuk, 330 sivil hayatını kaybetmişti 2004 yılında. Aynı şekilde Almanya'da çok fazla yine okul katliamları var bizim tarihi geçmiş olarak ünlü bildiğimiz. Kanada'da var.
Finlandiya. Hatta doğal seleksiyon diye oradaki çocuk üstüne yazmıştı. Belli ki Darwinist bir ideolojinin hepsinin katledilmesi gerektiğini söyleyerek yani oradaki.
Bir de burada da Amerika mesela bu tip durumlarda nasıl tedbirler almaya düşünüyor? İşte silahların okula girmesini engellemeye çalışıyor. Halbuki hocamızın çok güzel bir sözü vardır. Yani bir elinden silahı aldığında zihnindeki silah durduğu sürece o yine başka bir silahla bunu devam ettirir. Ya ekmek bıçağıyla yapar, eliyle iple boğar. Yani yumruk atarak öldürmeye çalışır. Bir şey yapar yani. O çünkü zihnindeki silah onun duruyor. O zihnindeki silah da bu gençlerin materyalist eğitimle eğitilmiş olmaları, Darwinist eğitimi almış olmaları ve etraflarındaki insanların saygı duyacak, Allah'ın en güzel surette yarattığı ve sonsuza kadar birlikte olabileceği kutsal varlıkları olduğu değil, yok olup gidecek olan ölümle üstüne bastığı bir böcekten farkı olmayan bir varlık olarak gördü. Ve ancak onu yok ederse, ancak onu ezerse daha üstün olabileceğine kanaat getirdiği bir eğitimle eğitiliyor bu gençler. O yüzden de çok rahatlıkla bu katliamları yapabiliyorlar. Sonunda kendisi de yok olup gideceğini düşünüyor. Ne ailesini düşünüyor konumunu. Kendini de sonunda çekip vuruyor zaten bunların büyük bir kısmı. Ya da zaten bir operasyon sırasında öldürülüyorlar. O yüzden materyalist eğitimle birlikte işte dünya üzerinde iki tehlike var. Bir tanesi Darwinist materyalist eğitim. İkincisi de bağnaz ve hurafeci eğitim. Bu iki eğitim ortadan kalktığında ki ikisinin de çözümü tektir. Kur'an ahlakı ile birlikte ortada buluşuyorlar. Kur'an ahlakı ile birlikte işte bu iki tehlikede dünya üzerinden kaldırıldığında
ve insanlar gerçek bilimsel eğitim.
Gerçek bilimsel eğitimle söylediğin gibi zaten Kur'an her zaman bilime teşvik ediyor. Bu zihniyet ortadan kalkacak. Bilimle biz Darwinizm diye bir şeyin olmadığını ortaya koyacağız. Fosiller Darwinizmi ortadan kaldıracaklar. Bütün bilimin dalları Darwinizmi ortadan kaldıracak ve Darwinizm ortadan kalktığındaki o yere de Kur'an ahlakı yerleştiğinde artık ne bağnazlıkla karşısına durabilirler, ne materyalist eğitimle karşısına durabilirler. Bütün insanlar özledikleri barışa ulaşabilirler inşallah.
Üç sorundu burada bugün bahsettiğimiz. Her zamanki bir PKK sorunu, ikincisi Taliban'ın bu bağnaz zihniyetini konuştuk. Bir de okul katliamlarındaki Darwinist problemi, materyalist problemi. Hepsinin dediğin gibi tek bir çözüm var. Eğitim yoluna gitmeden bu dünyada bu belalar ortadan kalkmaz. Hatta daha da kökleşir. Hocamız bunu uyarmıştı. Gerçekten Amerika'ya kadar varan bir etkisini görüyoruz bugün.
Tabii bütün bu olayların da aslında çözüm bulacağı noktanın Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesi olacağını da bir kere daha hatırlatalım programımızın sonunda. Çünkü biz bunları hep söylüyoruz ama asıl etkili olacak söylem sevgi öğretmeninin güzel sözleriyle Kur'an'a davet eden, saf vahye davet eden ve bütün insanları araştırmaya, bilime teşvik eden sözleriyle gerçekleşecek. İnşallah hep birlikte bekliyoruz.
Tabii inşallah.
Bu akşamki yayınımız burada sona eriyor. Umarım ilgiyle izlemişsinizdir. Görüşmek üzere inşallah.
İyi akşamlar.